Merhaba, ben Erdi Özağ. Donanım Haber olarak Intel Geliştiriciler Forumu'nu San Francisco'da izlemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda ikinci gün değerlendirmesini yapacağız. Bugün yine Intel tarafında çok önemli gelişmeler vardı. Tablet bilgisayarlar için uzun süredir merakla beklenen ByteRail platformunun lansmanı gerçekleştirildi. Aynı zamanda DDR4 bellekler ve bazı yeni teknolojilerle ilgili önemli gelişmeler bugün karşımıza çıkan en önemli başlıklardı. Bunların hepsini anlatacağız. Şimdi kahvenizi hazırlayın, koltuklarınıza yaslanın. Intel Geliştiriciler Forumu ikinci gün videosuyla karşınızdayız. Intel Geliştiriciler Forumu'nun ikinci günde damgasını vuran gelişme Atom platformunun ByteRail koduna sahip yeni jenerasyonu oldu. Bu gerçekten Intel tarafından uzun süredir beklenen bir hamleydi. Çünkü Atom işlemci ailesi ilk lanse edildiği 2008 yılından bu yana ciddi anlamda radikal diyebileceğimiz bir değişime maruz kalmamıştı. Ancak ByteRail platformu ile birlikte Intel 5 yıl aradan sonra yepyeni bir mimariyle karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bu platformla birlikte Intel ARM tabanlı çözümleri hem performans hem de güç tüketimi anlamında geride bırakmayı hedefliyor. ByteRail platformuna baktığımız zaman kuşkusuz altı çizilen en büyük nokta 22 nanometre üretim teknolojisi. Intel 3 boyutlu transistörler sayesinde 22 nanometre fabrikasyon sürecinin avantajlarından yararlanarak performans arttırdığını, aynı zamanda güç tüketim noktasında da rakiplerinin önünde yer aldığını burada ciddi şekilde dile getirdi. Bu noktadaki önemli detayların altını sık sık çizerek enerji verimliliği noktasında x86 mimarisinin sahip olduğu düşünülen handikapları üretim teknolojisindeki üstünlüklerle geçerek aslında bu noktada ARM'a artık çok daha güçlü bir rakip olduklarını ve performans noktasında daha yüksek performans veren çözümleri piyasaya sunmaya başlayacaklarını ifade etti. Silvermont mimarisini kullanan ByteRail platformuna baktığımız zaman aslında çok önemli yenilikler olduğunu söyleyebiliriz Intel adına. Zira Intel Atom platformunu şu ana kadar Imagination firmasından aldığı PowerVR serisi grafik birimleriyle piyasaya sürüyordu. Ancak ByteRail platformuyla birlikte Intel artık kendi geliştirdiği işlemci çekirdeklerinin yanına aynı zamanda kendi geliştirdiği entegre grafik birimini dahil etmiş durumda. ByteRail platformundaki grafik birimine baktığımız zaman aslında Ivy Bridge mimarisindeki grafik biriminin kırpılmış bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Zira Ivy Bridge mimarisinde grafik biriminin sahip olduğu execution unit, yani uygulama işlem birimlerinin sayısı 16'ya kadar çıkarken tablet bilgisayarları için hazırlanan ByteRail platformu da ise 4 ile sınırlandırıldığını görmekteyiz. Yine grafik işlem biriminin frekansı da daha muhafazakar seviyede tutularak tablet bilgisayarlar, yani taşınabilir akıllı cihazlar için pil ömrünün önemine vurgu yapıldığını burada bir kez daha anlıyoruz. Zira grafik biriminin frekansı belki arttırılabilirdi ancak bu noktada da pil tüketim dengesi anlamında Intel'in adına olumsuzluklarla karşı karşıya kalınabilirdi ki zaten x86 mimarisinin bu noktadaki dezavantajlarına dikkate aldığımızda bu kuşkusuz Intel'in istemeyeceği bir durum olarak karşımıza çıkıyor olabilirdi. Çekirdek tarafına baktığımız zaman Intel Silvermont mimarisini kullanan ByteRail platformu ile birlikte ilk defa Atom işlemci ailesinin 4 çekirdekli versiyonu ile birlikte karşımıza çıkıyor. Mobil tarafta Intel ByteRail platformuna sahip işlemcileri Z3000 serisi altında sunarken bugün burada detaylandırılmayan ancak yakın gelecekte piyasaya sunulması beklenen Atom mimarisine sahip, yani Silvermont mimarisine sahip Pentium ve Celeron serisi bazı işlemcilerde yine J ve N serisi, J3000 ve N3000 serisi kod adları ve piyasa isimlendirmesiyle raflardaki yerini alacak. Bunlar daha çok Ultra Thin serisi, Ultrabook'lara alternatif ekonomik bilgisayarlarda ve bazı giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak gibi görünmekte. Intel'in ByteRail serisi tablet bilgisayar işlemcilerine baktığımız zaman burada en yüksek performanslı modeli Z3770 işlemcisinin oluşturduğunu görmekteyiz. Bu işlemci aslında bakılırsa masaüstündeki 3770 işlemcisini andırıyor gibi görünmekte, ancak tabii ki donanım anlamında ve teknik özellik konfigürasyonu anlamında Z3770 işlemcisinin kendisinin nasıl bazı özellikleri var. Aslında biraz da bunlardan bahsetmek gerekiyor. Intel burada daha çok turbo ile çıkılan frekans değerlerinden bahsetti. Ancak Z3770 işlemcisine baktığımız zaman aslında bas çalışma frekansının daha düşük olduğunu görmekteyiz ki Intel'in şu andaki burada duyurusunu yaptığı yeni nesil Atom işlemcilerinde bas frekansı 1.5 GHz'e geçen herhangi bir işlemci olmadığını da burada ifade etmek gerekiyor. Z3770K'nın tam anlamıyla detaylarına geçtiğimizde ise karşımıza çıkan unsurlar aslında 4 çekirdekli yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. 2 MB büyüklüğünde seviye 2 bellek olduğunu görmekteyiz. turbo ile birlikte frekansın 2.4 GHz'e kadar çıktığını görmekteyiz. Belek tarafında ise low power, yani düşük güç tüketen DDR3 beleklerin 1067 MHz'e kadar desteklendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bellek frekansına bağlı olarak oluşan maksimum bellek band genişliği ise 17.1 gigabit saniye olarak Intel tarafından açıklanmış durumda. Bellek kapasitesi ise 4 MB ile sınırlı tutulmuş diyebiliriz. Serinin daha düşük performansı ve daha ekonomik modelleri de var. 3770 alternatif örneğin 3770D, 3770-40 ve 3770-40D gibi farklı modeller de burada Intel tarafından duyurusu gerçekleştirilen modeller arasında söylenebilir. Bu arada merak edenler için 3770 işlemcisinin ve 3770 işlemcisinin turbosuz maksimum çalışma frekansının 1.46 GHz olduğunda bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Intel adına bu jenerasyon büyük önem taşımakta. Aynı zamanda Z3770K işlemcileri 64 bit desteği de sunuyor. Ancak burada ilginç olan bir nokta var. Bu işlemciler 64 bit desteği sunmasına rağmen şu an için bu işlemcilerin 64 bit fonksiyonundan ya da teknolojisinden faydalanabilecek bir işletim sistemi desteği söz konusu değil. Apple tarafına baktığımız zaman yeni nesil A7 işlemcisindeki 64 bit desteği işletim sistemi tarafında iOS 7 ile birlikte desteklenecek gibi görünüyor. Hatta Apple yaptığı açıklamalarda iOS 7 yeniden şekillenirken A7 işlemcisinin 64 bit desteği etrafında şekillendiğini dile getiriyordu. Ancak yeni nesil Atom işlemcilerdeki 64 bit desteği şu an için bu işlemcinin kullanılabileceği yazılım ekosistemi çerçevesinde desteklenmiyor. Fakat ileriye dönük olarak Microsoft ve Android dünyası bu konuda bazı çalışmalar yapacaktır diye düşünmeden de edemiyorum açıkçası. Diğer taraftan aslında bu işlemcinin işlemci ailesinin daha doğrusu özelliklerini biraz daha derinlemesine incelediğimiz zaman ise şunu söyleyebiliriz. Ortaya konulan işlemci ve grafik biriminin kombinasyonu anlamında kuşkusuz ARM tarafında hem ARM'ın kendi standart çekirdek tasarımına sahip işlemciler hem de Qualcomm gibi kendi mimarisinde ARM komut setleri üzerine kendi mimarisini geliştiren çözümlere rakip olacağını söyleyebiliriz. Grafik birimi tarafında Intel, DATX 11 ve OpenGL ES 3.0 desteğini gündeme getirmiş durumda. Ancak bunların pek çoğu daha çok Windows ortamında desteklenecek gibi görünüyor. Zaten DATX Windows özgü bir API'dir. OpenGL ES 3.0 ise Android 4.3.0 ile 4.3 ile birlikte karşımıza çıkmaya başlamıştı. Bu noktada Intel'in Android ve Windows 8 için komple bir performans güncellemesini gündemine aldığında burada ifade etmek gerekiyor diyebiliriz. Bunun dışında performansla ilgili olarak Intel burada çeşitli performans tablolarını da yayınladı. Bu performans tablolarında Intel Tegra 4, Tegra 3 ve Qualcomm Snapdragon çözümleriyle bir performans kıyaslaması yaptı. Aynı zamanda buradaki çeşitli demolarda da biz işlemcinin performansını sınama şansı yakaladık. Özellikle Z3770 işlemcisinin. Şunu söyleyebiliriz, hem Intel'in kendi yayınladığı dokümanlardan hem de bizim buradaki deneyimlerimizden yola çıkarak Z3770 işlemcisi performans anlamında ARM tarafındaki tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Gerek tarayıcı performansı olsun, gerekse de genel kullanıma yönelik bazı performans testleri olsun. Intel artık ARM tarafına bu noktada ciddi şekilde performans avantajı kazanmış durumda. Performans anlamında durum Intel'in lehine dönmüş diyebiliriz. Hem Tegra 4 hem de örneğin Qualcomm'un Create 4 mimarisine sahip işlemcilerle kıyasladığımız zaman. Grafik tarafı ise biraz daha soru işaretlerine açık. Zira Intel'in sahip olduğu kendi grafik mimarisi evet bir önceki Atom jenerasyonuna göre grafik performansını arttırıyor. Ancak piyasadaki diğer rakiplere baktığımız zaman özellikle Apple'ın A7 işlemcisindeki durum tabii ki burada önem taşıyor. Ancak Android ekosistemine bakarsak eğer grafik tarafında Intel işlemci tarafındaki avantajını biraz kaybedecek gibi görünüyor. Tabii ki burada oyunların ve yazılımların bu noktada grafik biriminden ne kadar faydalanabileceği de büyük önem taşıyor. Intel buradaki sunumlarında Asphalt 8 demosu gerçekleştirdi. Hatta Gameloft'un yöneticisi de gelerek burada Intel platformu üzerine bir Asphalt 8 demosu gerçekleştirdi. Ancak genel olarak bakıldığı zaman grafik tarafına nazaran işlemci tarafındaki performans avantajı Intel'in daha güçlü olduğu yan olarak söylenebilir. Burada aynı zamanda Intel'in yeni nesil Atom platformuna sahip bazı cihazların da demosu gerçekleştirildi ve tanıtım yapıldı. Örneğin Asus yeni Transformer T100 modelini burada tanıttı. Transformer ailesine alıştığımız üzere ekran ve klavye birbirine çıkartılabiliyor. İsterseniz tablet, isterseniz dizüstü bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. Bu bilgisayar 350 dolar civarında bir fiyatlandırmayla çıkacak ve Intel tarafında Atom Z3770 değil, Atom Z3470 işlemcisini kullanıyor. Ve 1366x768 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Dell tarafına bakıldığı zaman Dell de burada 8 inç tabletin tanıtımını gerçekleştirdi. Venue ismi altında bu tablet önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak. Yine Intel'in yeni nesli Byte Rail platformunu kullanıyor. Aynı zamanda Toshiba ve Acer gibi firmalar da yine burada Intel'in yeni nesli Byte Rail platformunu kullanan tabletlerin tanıtımını gerçekleştirdi. İşin ilginç tarafı ise Byte Rail platformunu kullanan tüm tabletler geleneksel bilgisayar üreticilerinden geldi. Akıllı telefonlarıyla özdeşleşmiş, akıllı cihaz üreten firmalara baktığımız zaman ise şu an için Byte Rail platformuna yönelik çözümleri yok. Ancak Intel çok sayıda iş ortağıyla çalıştığını, alanında LG'nin de yer aldığı pek çok firmanın Byte Rail platformuna sahip cihazlar sunacağını söyledi. Hatta Atom işlemci ailesi için kıyaslamak gerekirse Byte Rail platformu Intel'in şu ana kadar en çok tasarım kazandığı atom işlemci jenerasyonu olarak da burada sık sık ön plana çıkartıldı. IDF 2013'ün ikinci günü kapsamında aslında Byte-Layer platformu büyük önem taşıyordu. 22 nanometre üretim teknolojisi, mimari tarafındaki yenilikler ve benzeri konularda yapılan geliştirmeler sayesinde Intel ilk defa tablet bilgisayar pazarına bu derece güçlü ve iddialı bir şekilde giriş yapıyor olacak. Ancak bunun dışında 14 nanometre üretim teknolojisi de burada ilk gün olduğu gibi bir kez daha hatırlatıldı ve önümüzdeki yıl 14 nanometre üretim teknolojisine geçilerek performansın ya da enerji verimliliğinin de çok ciddi şekilde geliştirileceğinin altı çizildi. 130'lara varan performans avantajının ortaya çıkacağına yine burada vurgu yapılmış oldu. Aynı zamanda önümüzdeki sene Merrifield kod adını taşıyan Byte-Layer platformunun akıllı telefonlara yönelik versiyonu da karşımıza çıkıyor olacak. Bu versiyonda da Intel artık yine PowerWire'den uzaklaşarak kendi grafik birimiyle bizleri selamlıyor olacak. 14 nanometre ile birlikte performansın yanında enerji tüketiminde de ciddi kazanımlar sağlayan Intel, akıllı telefon pazarında da liderlik iddiasında olduğunu ve yeni jenerasyonun bu iddiasını güçlendirecek kazanımlar sağlayacağını bizlerle paylaştım. IDF 2013'ün bugünü yani ikinci günle ilgili olarak bir başka önemli konu ise DDR4. Burada Samsung'dan Hynix'e, G-Skill'dan Adata'ya kadar, Micron'a kadar çip üreten ya da üretilen çipleri alarak çözümler piyasaya sunan tüm firmalar DDR4 demosu gerçekleştirdiler. Bu demoların bazıları statik demolardı, bazıları ise Intel tarafından sağlanan özel sistemler üzerinde yapılan demolardı. Biz özellikle DDR4 çalıştıran sistemlerde hangi işlemcinin olduğunu sorduk. Ancak bu konuda net cevap alamadık fakat edindiğimiz bilgi şuydu. Kullanılan işlemciler son kullanıcı işlemlerinden ziyade kurumsal pazar hedef alan ve 2014'te piyasaya çıkması beklenen yeni nesil Xeon işlemcilerdi. Aldığımız bilgilere göre 2014'le birlikte Intel yavaş yavaş ve kademeli olarak DDR4 bellek desteğini hayata geçiriyor olacak. Burada pek çok firmanın 3 GHz olmasa bile 3 GHz'ın altında çalışan DDR4 bellek tanıtımlarına tanık olduk. Bazılarını sınama şansı yakaladık. DDR4 meleklere bakıldığı zaman frekans artıyor, band genişliği artıyor ve aynı zamanda güç tüketimi aşağı çekiliyor. %30'a varan bir enerji verimliliği artışı ve en az %10 seviyesinde performans kazanımları DDR4 ile birlikte hayatımıza giren yeniliklerden bir tanesi olacak. Bu noktada burada aslında altını çizmemiz gereken bir başka konu daha var bilgisinin dışında. O da Chromebook'lar. Intel bugün hem Microsoft hem de Android cephesinden üst düzey yöneticileri buraya davet etti. Android tarafında hem Android hem de Chrome'un bir numaralı ismi olan Sanjar Punjay da burada bir sunum gerçekleştirdi, bir konuşma yaptı. Buna bağlı olarak da yeni nesil Chromebook'ların lansmanı da ilk defa burada gerçekleştirildi. Chromebook'lar bilindiği üzere Google'un Chrome işletim sistemini kullanan, internet olmadan anlamsızlaşan internetin olduğu yerlerde de basit işlerin giderilebileceği ekonomik sistemlerdi. Burada Intel ve Google Haswell mimarisine sahip yeni nesil Chromebook'ların tanıtımını gerçekleştirdi. Acer, Asus ve HP gibi firmalar yeni nesil Chromebook'ların piyasaya sunacaklarını açıkladılar. Biz özellikle HP'nin Chromebook'larını beğendik burada. Farklı renk seçeneklerine sahip 299 fiyat etiketiyle satılan bu sistemler Chromos işletim sistemi altında Haswell işlemcisiyle birlikte yüksek performans verebiliyorlar. Hatta yaptığım SunSpider testindeki zaten Chromos kendisine has bir işletim sistemi olduğu için farklı benchmark yazılımları kullanamıyorsunuz. SunSpider ki hani akıllı telefonlardan tabletlere pek çok cihazla yapılabildiği için bir sınama yapmak istedim. Elde ettiğim sonuç neredeyse 190-191 milisaniye civarındaydı ki bu gerçekten oldukça önemli bir performans değeri olarak ifade edilebilir. Hani yüksek performans sunma noktasında Chromos'un hafif yapısı ve altında yüksek performans Haswell işlemcileri dikkate aldığımızda gerçekten ortaya bir performans canavarı sistemi çıktığını söyleyebiliriz. Tabii böyle bir donanımın hakkını verebilecek yazılımlar henüz Chrome işletim sisteminde bulunmuyor ancak ileriye dönük olarak muhtemelen uygulama mağazasındaki yazılım çeşitlerinin sayısı da artacaktır. Bu videomuzda IDF yani Intel Geliştiriciler Forumu'nun ikinci gününü özetlemeye çalıştık. Burada Byte-Layer platformu, yeni nesil Chromebook'lar ve DDR4 bellekler ön plana çıkmıştı. Intel Geliştiriciler Forumu'nu sizler için gezmeye devam edeceğiz. Bizden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.